Ayrım 12.
Ne Türklük, ne devrimcilik, ne Atatürk, ne aile, ne ana, ne baba, ne çalışma, ne disiplin, ne ahlak, hiçbir şey tanımıyorlar. Bir uçurumdan aşağı düşüyor çocuklarımız diye yakınıyorlar. Daha doğrusu bir uçurumdan aşağı itilmişler, boşlukta döne döne, savrula savrula düştüklerini görüyoruz. Anarşizm bugün gençliği tehdit eden bir akım haline gelmiştir. Doğru, ama niçinini iyi görmek gerekiyor. Küreselleşen mafyaya küresel bir gençlik gerekiyor. Kendi milletine, kendi halkına, milli devletine, özet olarak dünyanın ezilenlerine düşman, hainleştirilmiş bir gençlik gerekiyor. Anarşizmin özellikle gençlik içinde eroinle birlikte tüketilmesi de çok anlamlıdır. Anarşizm de eroin gibidir, uyuşturur. Aşırısı altın vuruş denen intihara götürür. Uyuşturucu kullanımı küreselleşmenin girdabına düşen bütün ülkelerde, bu arada Türkiye'de, hem çok zengin bir kesimin şımarık çocukları arasında hem de sefaletin diplerine itilen kesimlerde hızla yaygınlaştırılmaktadır. ABD arkada kalan dönemde çeşitli akımları kullanılmıştır. Ancak bu akımlar yine de toplumla çeşitli bağlara sahipti. Anarşist ise toplumla bütün bağlarını koparmıştır. Ne anası vardır ne babası, ne milleti vardır ne vatanı, ne ailesi vardır ne cemaati, ne ahlak bilir ne görenek. Bu nedenle anarşizm, kendi milletine kurşun sıkmanın ideolojisi olarak küreselleşmenin amaçlarıyla tam uyum halindedir. Kumanda mekanizmasına tam itaat halindedir. Kaosun patlayıcı maddeleri. Dünyada tutunacak hiçbir dalı olmayan anarşizm, dün ölen aristokrasinin ve yok olan küçük burjuvazinin ancak çok sınırlı ve çok dar kesimlerinde yankı bulabiliyordu. Şimdilerde ise anarşizm, sefalete itilen ve ölmesine hiçbir sakınca olmayan üretim dışı ve işsiz geniş kitleler için en uygun siyasal tüketim markasıdır. Büyük altüst oluşların jungle'ında sersemlemiş olan kesimler anarşizme yöneltiliyor. Mafyalaşan emperyalist sistem ezilen dünya ülkelerinde %10 çevresinde bir nüfusu zenginleştiriyor ve toplumun %90'ını aşırı yoksullaştırıyor, sefaletin içine yuvarlıyor. Bu %90 oranındaki büyük kitle sistem için büyük tehdittir. Sistemin bu tehdidi etkisiz kılmak için bulduğu çare, o kitlenin enerjisini birbirini kırmaya ve amaçsız ve örgütsüz faaliyete yönlendirmektedir. Birbirlerini vursunlar, kırsınlar, sağa sola koşuşsunlar, kargaşalık içinde çırpınsın dursunlar. Üstelik anarşizmin ezilen gruplara çekici gelecek isyancı temaları da var. Sistem, kendini hedef alabilecek isyanı, yoksul kitleleri darmadağın eden bir dinamite dönüştürüyor. Böylece emperyalizm, biriken gazı boşaltmanın da ötesinde bir kazanç sağlıyor. Ezilen dünyanın enerjisi, ezilen dünyayı kırmakta kullanılıyor. Anarşizmin kaos teorileri artık küreselleşme dönemi emperyalizminin ezilen dünyayı kaosun içine yuvarlama ihtiyacının aletidir. Anarşizm şırınga edilerek vatansızlaştırılan, her türlü toplumsal bağdan ve kuraldan, her türden sorumluluk anlayışından, hesap verme duygusundan, vicdandan, bireysel ve toplumsal denetimden, örgütlenmeden kopartılan gençler, birer canlı bomba, fitili ateşlenmiş birer dinamit lokumu olarak toplumun içine atılmaktadır. Sistemin merkezleri bu görevi anarşizm, otonomculuk gibi ipini koparmış eğilimlere vermiştir. Sivil itaatsizlik. Bugün gerek sistemin metropollerinde ve gerekse ezilen dünya ülkelerinde anarşistlerin, otonomların, eşcinsellerin ve benzeri grupların sözde küreselleşme karşıtı eylemleri kışkırtılıyor ve örgütleniyor. Küresel direniş ve sivil itaatsizlik aslında ABD emperyalizmine itaatin eylem biçimidir. Bu eylemler kesinlikle kendiliğinden değildir. Doğrudan doğruya sistemin merkezlerinde süper NATO güdümlü gizli servisler tarafından planlanmakta ve örgütlenmektedir. Bunu anlamak için küresel direniş adı altında yapılan eylemlerin vurduğu hedefleri sıralamak yeter. Militarist Türk ordusu, kasap Miloşeviç, katil Saddam Hüseyin, İran mollaları, Castro diktatörlüğü, Kim Jong-il hanedanı, Çin emperyalizmi ve benzeri, ABD emperyalizminin vurun dediği ne kadar kuvvet varsa küresel direnişçilerin hedef tahtasındadır. Bunlar, Paris metrosunun zeminine ABD emperyalizminin düşmanı ilan ettiği herkesi, Bu arada Türkiye'nin Genelkurmay Başkanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun resmini koymuş ve çiğnetmek istemişlerdir. Sistem bu akımları hedef aldığı ezilen dünya devletlerine karşı seferber etmek yanında toplumun içinde kaos yaratmak, toplumun devrimci örgütlenmesini bertaraf etmek, halkı birbirine düşürmek, halkın enerjisini amaçsız ve sonuçsuz hareketlere yöneltmek için de bir alet olarak kullanmaktadır. Kendiliğindenci olan anarşizm, otonomculuk, eşcinsellik gibi akımlar sonuna kadar örgütlü ve silahlı olan sistemin kumandası altındadır. Sistem bu küreselleşme karşıtı denen eylemlerle toplumun özellikle genç kesimlerini ezilen dünya ülkelerinde milli devlet ve orduyu yıpratmak için kullanmaktadır. Öte yandan toplumun genç nüfusu adeta duvarlara çarpıla çarpıla güçsüz düşürülmekte, sersemleştirilmektedir. Örgütsüz gençlik bir kaos ortamı içinde fareler gibi sağa sola koşuşmakta, yorgun düşmekte ve kaosun denetimi altında tutulmaktadır. Böylece toplumun gizli enerjisi emperyalizme karşı devrimci amaçlar için harekete geçirileceğine, ABD'nin dünya imparatorluğu tasarımının gizli gücüne dönüştürülmektedir. Eşcinsellerin, hırsızların, kaçakçıların, asker kaçaklarının, serserilerin, marjinallerin, gedikli mahkumların, bu türden asilerin, tüm yerleşik ahlaksal ve toplumsal değerlere meydan okuyan anarşistlerin, ünlü anarşistlerden Jean Genet'in Balkon adlı oyunundan bir bölüm. Genet'in bu eserini Ahmet Levendoğlu'nun sanat yönetmenliğindeki tiyatro stüdyosu Türk seyircisine oynamıştı. Sokaklarda yaptıkları gösterilerdeki yıkıcılıkların sisteme hiçbir zararı yoktur. Tam tersine sistem, bu kaosu kışkırtarak, bu kaosu yöneterek ayakta durmaktadır. Beyaz Saray'ın soytarısı. Küresel sistemin efendileri, kurucu olmayan sözde yıkıcıları besliyor ve kışkırtıyorlar. Sistemin ihtiyacı, muhalif güçleri devrim yapacak kuruculardan uzak tutmak ve başıbozuk anarşistlerin peşine takmaktır. O nedenle başıbozuk yıkıcılık her zaman sistemin sigortasıdır. Sistem yıkılmazlığını onlar aracılığıyla gösterir. Onların tarihsel rolleri sistemin toplum üzerindeki otoritesini pekiştirmektir. Sistemin sahipleri eğer kendilerine meydan okuyan sözde yıkıcılar yoksa onları yaratmak zorundadırlar. Her sistem devrimci kurucuların önlerini kesmek için kendi Bakuninlerini ve Kropotkinlerini üretmiştir. Sisteme zaptiye kadar sivil itaatsizler de gerekir. 1980'den sonra Erich Fromm'ların piyasaya salınması, anarşistlerin düğmelerine basılması ve ÖDP gibi anarşizme komşu örgütlerin kurdurulması boşuna değildir. ÖDP'nin anarşizmle, eşcinsellikle, otonomlukla, neoliberalizmle sıkı bağlantıları konusunda bakınız Doğu Perincek, ÖDP'nin kimliği, kaynak yayınları, 3. basım, İstanbul, Aralık 1998. Hiçbir doktrin hayatın dışında kalamaz. Anarşizm de yıkıcılığıyla hayatın dışında kalamaz ve kalmamıştır. Anarşizmi hayatın içine çeken, hayatını kaybetmekte olan sistemin ölüme giden hakim sınıfıdır. Anarşizm bütün fikirleriyle gerçeğin dışında dururken kendisine verilen işlevle kollarından tutulup gerçeğin içine çekilir. Onun aşırı kendiliğindenciliği sistem sahibinin aleti işlevinde hayat bulur. Anarşizm bugün emperyalist mafyanın neoliberal ideolojisinin bir kolu konumundadır. Artık anarşizm Beyaz Saray'ın soytarısıdır. 6. bölüm. Önümüzdeki kavşak. 1. Altı kesişen. Bugün önümüzde 6 ayrı sürecin birbiriyle kesiştiği bir kavşak görünüyor. O kavşakta acaba neler olabilir? Önce kavşakta buluşmakta olan kesişenlere bakalım. Birinci kesişen, ABD Irak'ta yeniliyor. 2003 yılının Nisan ayı başlarında ABD askeri Bağdat'a girdiği zaman emperyalizmin çizme parlatıcıları "Nerede o Saddam'ın devrim muhafızları?" diye naralar atıyorlardı. Bir yıl yeni doldu. Onlara diyoruz ki, "Şimdi gördünüz mü güvenebileceğiniz bir efendiniz bulunmadığını?" Irak güçleri dünya tarihinin en büyük kahramanlık destanlarından birini yazıyorlar. Komşularımız, kardeşlerimiz, akrabalarımız oldukları için onlarla gurur duyuyoruz. Bu büyük savaş yalnız kahramanlığıyla değil, savaş strateji, taktik ve tekniğine getirdiği çığır açıcı yeniliklerle de dünya tarihinde yer bulmaktadır. Kuşkusuz daha zorluklar var. Ancak ışık görünmektedir artık. Irak yenmektedir. Ve bu savaş devrimler çağı bitti dendiği bir ortamda 21. yüzyıl devrimleri için muhteşem bir açılış oluyor. Milli Kurtuluş Savaşı böldük dedikleri Irak halkını birleştirmektedir. Herkesin elinde 3 yıldızlı Irak bayrakları vardır. ABD'nin grafikerlere yaptırdığı mavi bayrak Kıbrıs'ta olduğu gibi bir kez daha bez parçası olarak kalmıştır. Savaş Irak halkını daha da birleştirecektir. Milliyet ve mezhep ayrılıkları çeşitli tertipleri göğüsleyerek aşılmaktadır ve nice çılgınca tertipleri alt ederek aşılacaktır. Emperyalizmin böldüğü halkları devrim birleştirmektedir. Irak'ın Kemalistleri diyebileceğimiz Baas, millici, halkçı, laik birikimiyle burada çok önemli bir görev yapıyor. ABD birlikleri Bağdat'a girdiği o en dar günde silahı çok olanın değil, silahı az olanın bu savaşı kazanacağını belirtmiştik. Teknolojisi ürkütücü olan zenginlerin değil, teknolojisi geri olan yoksulların bu boy ölçüşmeden zaferle çıkacağını güvenle vurgulamıştık. Bizim Kurtuluş Savaşımız, Çin Devrimi, Kore, Vietnam, Cezayir, Kamboçya, Laos devrimleri, özetle 20. yüzyıl bunu kanıtlamıştı zaten. İşte Kurtuluş Savaşlarının Tunç Yasası yine yürürlüktedir. NATO artık ABD için şerefli bir geri çekilişi örgütlemek durumuyla karşı karşıyadır. İkinci kesişen, Avrupa ve diğer büyük devletler atağa kalkıyor. ABD Irak'ı işgal etmekle aynı zamanda rakip gördüğü diğer büyük devletlerin çıkarlarına karşı kritik bir hamle yapmıştı. Yalnız ezilen ülkeleri değil, İngiltere ve İsrail bir yana bütün dünyayı karşısına almıştı. Dikkatli bakılırsa ABD'nin Paris ve Berlin'de oturan müttefikleri şimdi kıs kıs gülmektedirler. Moskova ve Pekin'de ABD'nin önünü kesecek girişimlere katılacak ve destekleyeceklerdir. Artık atak sırası ABD'nin rakiplerinde ve karşıtlarındadır. Nitekim Avrupa'ya bağlı güçlerde pek rastlamadığımız bir tavır gelişiyor son zamanlarda. NATO karşıtı eylem hazırlıkları yapılıyor. Buradan da anlaşılıyor ki Almanya ve Fransa ABD'ye karşı daha cesur bir tavıra girmektedirler. Üçüncü kesişen, Irak'ın komşuları inisiyatif kazanıyor. ABD, Orta Doğu'ya yeni bir düzen vermeyi Irak'tan başladığını ilan etmişti. Savaşın eşiğinde 90 bin kişilik ABD ordusunun Türkiye'ye konuşlandırılması gündeme gelmişti. Türkiye'nin işgali böyle başlayacaktı. Orta Doğu'nun bütün rejimleri birer birer değiştirilecekti. Sırada kim var diye soruluyordu. Irak'ın işgalinden sonra Türkiye, İran ve Suriye topun ağzında görünüyordu. Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri hepsi ABD tarafından dizayn edilecekti. Dizayn sözcüğü Türkçemize değil onlara ait. Irak güçleri aynı zamanda komşuları için savaştı. Komşuları da büyük belaya karşı şu veya bu yoldan ve kendi konumlarının el verdiği oranda Irak'ı desteklediler. 2003 yılı Temmuz ayı başında Türk subay ve assubaylarının başına çuval geçirilmesinden sonra ABD Savunma Bakanı Rumsfeld'in Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu hatırlayınız. Orada Türk ordusu açıkça ABD'nin başına çektiği koalisyon güçlerine karşı askeri harekatlar hazırlamakla suçlanıyordu. Artık çuval ABD ordusunun başına geçmektedir ve bölge ülkeleri inisiyatifi adım adım ele geçirmekteler. Ancak bölge yine de ciddi tehdit ve tehlikelerle karşı karşıyadır. ABD, Irak'ı Lübnanlaştırmak amacıyla bir iç savaş kışkırtarak aniden çekilebilir. Irak'ta ülkenin birliğini sağlayacak bir önder örgütlenmenin ve gücün oluşması belirleyici önemdedir. Türkiye, İran, Irak gibi bölge ülkeleri, hatta Suudi Arabistan, Irak'ın birliğinin sağlanmasına yardımcı olmak konumundadırlar. Bölge ittifakı yalnız Irak için değil, bütün bölge ülkelerinin güvenlik ve birliği için gereklidir, şarttır. Bu koşullarda İran Dışişleri Bakanı 2004 yılı Mayıs ortasında Esenboğa Havaalanı'nda İran'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda bir açılımda bulunacağı işaretleri veren bir demeç vermiştir. Türkiye ve İran arasında yakınlaşmanın geliştirilmesi dünyanın geleceğini etkileyecek önemdedir. ABD de bunun farkındadır ve böyle bir yakınlaşmayı baltalamak için her şeyi yapmaktadır. ABD'nin yenilgiye gitmesi ve bölge güçlerinin yükselişe geçmesi, ABD işbirlikçisi güçlerin hareket alanını daraltmaktadır. Kuzey Irak'ta ABD güdümlü kukla devlet kuranların bir süreden beri sesi çıkmıyor. Irak'ın kuzeyinde yaşayan Kürt halkı, emperyalizme bel bağlayan yöneticiler tarafından bir kez daha aldatılmış ve büyük tehlikelerin kucağına itilmiştir. Bu koşullarda bölge ittifakının Kürtleri de kucaklayabilmesinin koşulları oluşmaktadır. Böyle bir birlik, yeni önderliklerin ortaya çıkmasını gerekli kılmaktadır. ABD'nin iç savaş planlarının bozulması, en başta yoksul Kürt kitlelerinin yararınadır. Çünkü ABD onları ateşe sürmeye hazırlanmaktadır. Kürtler 1964, 1970 ve 1990'da ABD tarafından 3 kez Irak'a karşı savaşa yöneltildiler ve daha sonra ortada bırakıldılar. Aynı yanlışa düşecek olurlarsa iç savaşın faturası en başta onlara çıkacaktır. Ders çıkarmak için yeterli tecrübe birikmiş bulunmaktadır. Dördüncü kesişen, Dick Cheney savaş çetesinin iktidarı sallanıyor. Kasım ayında ABD başkanlık seçimi var. Dick Cheney çetesinin altındaki iktidar sandalyesinin çekilmekte olduğunu gösteren ciddi işaretler artıyor. ABD'nin işkence teknolojisinde Hitler'i selam duruşuna geçirecek büyük başarılarını reklam eden fotoğraflar da bu kapsamda görülüyor. Bush iktidarının suyu ısıtılmaktadır. Beşinci kesişen, Türk milleti ve ordusu. ABD güdümlü İslam Cumhuriyeti planını çökertiyor. ABD Dışişleri Bakanı Powell, Mart ayında Türkiye'nin İslam Cumhuriyeti olduğunu ilan etti. Siz bunu Haçlı Cumhuriyeti diye okuyun. İşçi Partisi, Tayyip Erdoğan iktidara getirilişini daha ilk günden gayrimeşru ilan etmişti. Bugün Tayyip Erdoğan yönetiminin gayrimeşru olduğu saptaması gittikçe yayılmaktadır. Çünkü bu iktidar Türkiye'yi içeriden vurmaktan başka bir iş yapmıyor. Cumhuriyet meşruluğun temelidir. Cumhuriyeti yıkmak ise en büyük suçtur. Irak'ın ABD emperyalizmine ağır darbe indirdiği koşullarda Türkiye'nin milli güçleri de ayağa kalkmakta ve ABD güdümlü harçlı irticanın karşısına dikilmektedir. ABD emperyalizminin Türkiye'yi ve Türk ordusunu Tayyip Erdoğanlar aracılığıyla denetim altında tutamayacağı belli olmuştur. O zaman başka bir denetim aracı gündemdedir, arayış başlamıştır. Altıncı kesişen, ayak sesleri gelen ekonomik kriz koşullarında Tayyip Erdoğan yönetiminin sonu gözüktü. Tayyip Erdoğan yönetiminin sonu gözükmüştür. Kuzey Kıbrıs'ı vermesi için ömrü uzatıldı ama onu da beceremedi. İşçi hareketinin ayak seslerini üniversitelerin ve gençliğin ayak sesleri izledi. Arkasından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komutanları, Cumhuriyeti ve vatanı savunmak için ahdettiklerini açıkladılar. Daha çok Misak-ı Milli diye bilinen ve Ahd-ı Milli diye de anılan büyük yemin yeniden tarihin gündemine gelmiştir. Bu yemin aslında millet ile ordunun ortak yeminidir ve millet ile ordunun ortak eylemiyle yerine getirilmiştir. Ve milletin ayak seslerine ekonomik krizin ayak sesleri karışıyor. Rekora giden dış ticaret açığına bir başka rekor eşlik ediyor. Bütçe açığı da gemi azıya aldı. ABD işbirlikçisi büyük tefeciye, hortumcuya, dolar ve borsa vurguncusuna çalışan mafya ekonomisinin matematiği, bu yılın sonuna doğru devalüasyonu, Türk lirasının değerinin düşürülmesini, şiddetli zamları ve ağır vergileri zorunlu kılıyor. Cumhuriyeti yıkan tarikatlar yönetimi halkı çılgınca yoksullaştırmaktadır. En önemlisi, dar gelirlilerin yoksullaştığı dönemden artık zenginlerin de mülklerini ve sermayelerini kaybettikleri bir döneme girilmektedir. Turgut Özal'lardan beri uygulanan neoliberal programı sürdüren Tayyip Erdoğan yönetimi, Türkiye'nin iç ve dış borcuna kısa zamanda 50 milyar ekleyerek toplam 300 milyar dolara tırmandırmıştır. Deniz bitmiştir. Türkiye'ye haciz konması aşamasına gelinmiştir. Türkiye, borçlarını Mehmetçiğin kanı ve toprakla ödeme tehdidiyle yüz yüze gelmektedir. 2. Kavşak. Kavşaktaki olası gelişmeler. Kesişenlerin kavşağında kısa sürede olası gelişmeler şöyle belirlenebilir. 1. Irak'ta yenilen ABD geri adım atmak durumundadır. 2. Müttefikleri dahil büyük devletler ABD'ye bu geri adımda yardımcı olmaya hazırlanmaktadırlar. 3. Irak bağımsızlık zaferine doğru ilerlemektedir. Ancak önünde iç savaş tertiplerini aşma sorunu bulunmaktadır. 4. ABD, Dick Cheney savaş çetesinin vitrin mankeni Bush'un ipi çekilmektedir. 5. ABD'yi Irak'ta işgal batağına iten Dick Cheney Clee ile birlikte bu çetenin Türkiye'yi içeriden vurmak için iktidara getirdiği Tayyip Erdoğan takımı da sallanmaya başlamıştır. TÜSİAD ve holding medyası bile batan gemiyi terk etmektedirler. Gerileyen ABD, ilerleyen Irak, sürece dahil olmak isteyen Avrupa ve Rusya, inisiyatif kazanan bölge ülkeleri, bütün bu güçler hangi kavşakta buluşacaklar? Ve o kavşakta bütün bu güçlerin amaçladığı ve ulaşabileceği çözümler nelerdir? Bu kavşakta Türkiye'yi hangi seçenekler beklemektedir? ABD Türkiye'yi Büyük Orta Doğu planına katmak peşinde. ABD yeni bir mevzide tutunmak peşindedir. Washington denetim altına alamadığı Irak'ta NATO desteğiyle yeni bir arayışa girmiş bulunuyor. NATO toplantısının gündeminde ABD'nin Büyük Orta Doğu projesi bulunuyor. Irak direnişinin başarılarından sonra ABD için tek bir çare gözüküyor. Türkiye'yi ne yapıp yapıp kriz bölgelerine müdahale misyonuyla harekete geçirmek. Bu dayatmaya başta İşçi Partisi olmak üzere Türkiye'nin milli güçleri başından beri direniyor. Türk ordusu da 1996 yılından sonra direnen cephedeki yerini aldı ve ABD planlarını bozdu. ABD Türk ordusunu hizaya getirmek için 1990 sonrasında Kuzey Irak'ta kukla devleti kurdu. Kıbrıs üzerinden yönelttiği baskıları ağırlaştırdı ve özellikle ekonomik alanda Türkiye'nin direncini çökerten bir çizgi izledi. ABD bu uygulamaları Türkiye'yi 1999 yılında AB kapısına bağlayarak gerçekleştirdi. Dahası ABD 2002 yılında yürüttüğü operasyonla Türkiye'yi içeriden vuracak bir hükümet kurmayı da başardı. Böylece Türkiye ve ordusu dış cepheden ve iç cepheden kuşatıldı. Çuval geçirme olayı bu kuşatmanın tamamlandığı noktada gerçekleştirildi. Ancak bütün bunlara rağmen ABD Türk ordusunu hizaya getiremedi. Hele Irak'ta zora girdiği koşullarda ABD'nin bu amacına ulaşması daha da zorlaştı. ABD açısından en önemli olgu, Türk ordusunu Tayyip Erdoğan yönetimi aracılığıyla kontrol altına alamayacağıdır. Washington herhalde bunu biliyordu. Tayyip Erdoğan hükümetinin görevi, Türk ordusunun direncini kıracak, iç ve dış baskıları ağırlaştırmaya yardımcı olmaktı. AKP iktidarının bu görevi kısmen yerine getirdiği, ancak kısmen de yerine getiremediği görülüyor. Tayyip Erdoğan yönetimi tezkereyi çıkartamadı ve ABD ordusunu Türkiye'ye getirtemedi. Bununla birlikte içeride Haçlı irticayı güçlendirdi. Bu sayede ABD, Türk ordusunu devlet kurum ve kadroları aracılığıyla da kuşatmış oldu. Ne var ki bu arada Irak'ın direnişi, ABD'nin tertibini büyük ölçüde bozdu.